Ayrım 57, sayfa 313. Habermas, kriz teorisi. Frankfurt Okulu'nun çalışmaları 1960'lı yıllarda yaygın biçimde bilinmeye ve toplum bilimlerinde etkili olmaya başlamıştı. Kültür endüstrisi ve tek boyutlu insan kavramları ile insani özü boşaltılmış bir rasyonelitenin egemenliğindeki modern kapitalizm teorisi, modern topluma ilişkin olarak Leninist Marksizmin dogmatik reçetelerinden ve yapısal işlevselciliğin katı formülasyonlarından daha çarpıcı bir analiz ortaya koyar gibiydi. Ancak yeni bir eleştirel teorisyenler kuşağının üyesi olan Jürgen Habermas'ın (parantez 1929) gözlemlediği gibi Frankfurt Okulu'nun Horkheimer ve Adorno tarafından belirlenmiş olan programı, kapitalist rasyonaliteye yönelttiği eleştirinin normatif temelini oluşturması açısından tarihte nesnel bir teleoloji bulunduğunu öngörmüştü. Bu şekilde gündelik dünyanın tarihsel açıdan karmaşık ve değişken pratikleri göz ardı edilmiş ve merkezileşmiş kültür endüstrisinin ideolojik reflekslerine indirgenmiş oluyordu. Frankfurt Okulu'nun teorisinin başlıca temalarından birisine göre, bütün kapitalist toplumlar, kapitalist üretim tarzının ayrılmaz bir parçasını oluşturan merkezileşmiş bir devlet aygıtının egemenliğinde benzer bir yapıya ve ideolojiye sahipti. Genelde hem eleştirel teori hem de daha ortodoks Marksist çizgi devlet yapısını ekonomik sistemden türetilen kavramlara dayanarak analiz etmeye eğilimliydi. Buna göre devlet sermaye birikimi açısından gerekli olan toplumsal koşulları yeniden üretiyor ve egemen sınıfın uzun vadeli çıkarlarına göre hareket ediyordu. Çalışmalarında Frankfurt Okulu'nun devletin düzenlediği bir kapitalizm görüşüne çok şey borçlu olan Habermas, işte bu tür bir indirgemeciliğe meydan okumuştu. Onun modern toplum analizinde eleştirel teorinin kavramlarının birçoğu birleştirilmekteydi. Bilgi çıkarlarla bağlıydı. Bilim ve teknoloji giderek üretim ve idarenin denetimine girmişti. Toplumsal bilinç teknokratik bir hal almış ve araççı, akıla dayalı bir yapıya sahip olmuştu. Aklın kurtarıcı rolü amaçları değil, araçları temel alan teknik etkinliğe dönüşmüştü ve bu formel rasyonalitenin tözsel rasyonalite karşısındaki zaferini temsil ediyordu. Araççı rasyonalite, karar alma mekanizmasının açık, kamuya dönük tartışmalardan, uzmanlardan oluşan hiyerarşik yapılara devredilmesi sonucunda kişisel olmayan otorite biçimlerinin zeminini hazırlıyordu. Habermas'a göre kapitalist toplum, ileri derecede merkezileşmiş ve düzenlenmiş bir yapısı olan devlet kapitalizmi sistemine dönmüştür. 19. yüzyıl kapitalizminde toplum ile devlet arasındaki aracılık yapan kamusal alan, teknolojinin ve bürokrasinin yükselişe geçmesiyle birlikte çökmüştür. Olağan koşullarda kamuoyunun düşüncelerini dile getirmeyi ve iletmeyi sağlayan kurumlar ticarileşerek depolitize olmuştur. Bütün bunların sonucu atomlaşmış bir kitle toplumudur. Habermas'ın odaklandığı noktalar, kriz eğilimleri ile devletin ya da geç kapitalizmin meşruiyet sorunlarıdır. Habermas kendi analizinde modern sistem teorisinden Marx, Freud, Mead, Piaget ve Parsons'a kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan çeşitli entelektüel kaynaklardan derlenmiş olan kategorilere yer vermektedir. Ona göre sosyolojik teori hem eylemi hem sistemi hem özneyi hem yapıyı bir arada vurgulamalıdır. Meşruiyet anını gerek devlet ve ekonomi gerekse motivasyon ve iletişim modelleri gibi nesnel yapıları kapsamaktadır. Hegel'den Freud'a ve Piaget'e kadar genişletilmiş düşünceye göre özne ile nesne karşılıklı biçimde oluşturulmuştur ve özne kendini yalnızca nesnel bir dünyanın kurulması bağlamında ve ona bağlı olarak kavrayabilir. Bu yüzden toplumsal sistemler, toplumsallaşmış kişilikleri ve konuşan özneleri kapsayan iletişimci eylemler ağıdır. Parantez Habermas 1979 sayfa 98-100. Habermas krizi toplumsal sistem ve toplumsallaşmış aktör düzeyinde tanımlamıştır. Toplum bilimsel açıdan doğru olan bir kriz kavramı, sistemin bütünleşmesi ile toplumsal bütünleşme arasındaki bağı kavramak zorundadır. Toplumsal bütünleşme ve sistem bütünleşmesi ifadeleri farklı teorik geleneklerden gelmektedir. Biz toplumsal bütünleşmeden konuşan ve eyleyen öznenin toplumsal düzeyde ilişkili olduğu kurumların oluşturduğu sistemlerle bağ kurarak söz ediyoruz. Toplumsal sistemler burada sembolik bir yapısı olan yaşam dünyaları olarak görülmektedir. Sistem bütünleşmesinden söz ederken ise kendi kendini düzenlemiş bir sistemin kendine özgü faaliyetini dikkate alıyoruz. İki paradigma da yani yaşam dünyası da sistem de önemlidir. Buradaki sorun onların birbirine bağlı olduğunu ortaya koymakta yatar. Parantez Habermas 1976 sayfa 4. Habermas toplumun aynı anda hem sistem hem de yaşam dünyası olarak kavranması gerektiğini ileri sürerek yaşam dünyasını kültürün, kişiliğin, anlamın ve sembollerin parantez bunların hepsi de iletişimin temellerini oluşturur. Özneler konuşmada ve eylemde somutlaşmış olan tözsel akıl aracılığıyla birbirini anlamaya çalışırlar. Yer aldığı alan olarak görmektedir. Buna karşılık araççı akılla bağlı olan eylem toplumsal sistem ve onun alt sistemlerinde etkilidir. Habermas'a göre modern toplumun ayırt edici özelliği yaşam dünyasının sistemden parantez ilkel toplumda akrabalık bağları büyük ölçüde ekonomik güçlerden ayrılamazken modern toplumda ekonomik kurumlar akrabalığa dayalı kurumlardan farklılaşmıştır. Koparılması, onunla beraber toplumsal bütünleşmenin sistem bütünleşmesinden koparılmasıdır. Piyasa öğeleriyle etkili olan bütünleşme büyük oranda kendiliğinden bir hale gelmiştir. Ancak modern toplum evrim geçirdikçe yaşam dünyası aracılığıyla toplumsal bütünleşme olasılığı da gelişecektir. Parantez, tabii sistemin buyruklarına dayanarak değil, öznel düzlemde dolayımlanmış iletişim temelinde. Bununla birlikte bürokratikleşmeye ve monetarizasyona temellenen sistemin zorunlulukları, yaşam dünyasını durmadan kolonileştirme yönünde tehdit etmektedir. Bunun sonucunda yaşam dünyası ile sistem arasında sürekli bir gerilim doğmuştur. Parantez 1989 sayfa 116-119. Demek ki Habermas eleştirel teorinin alanı içinde kalmasına rağmen Adorno, Horkheimer, Marcus çizgisinde bütün anlamlı yapısal çelişkilerden ve muhalefetten kurtulmuş bir toplumsal sistem yaklaşımını reddetmektedir. Yaşam dünyası, bürokratik açıdan kapalı iletişim tarzlarından ziyade, özgür, açık bir söylemle bağlı olarak yeni toplumsal hareketler, parantez, bilhassa ekoloji ve barış hareketleri, biçiminde sistemin buyruklarıyla potansiyel çatışma kaynakları doğurmaktadır. Dahası Habermas, sosyolojik bir kriz kavramını eleştirel teori içinde bütünleştirmenin peşindedir. Habermas, üç alt sistem saptamıştır. Ekonomik, politik, idari ve toplumsal kültürel. Geç kapitalizm içindeki kriz eğilimleri toplumsal sistemde farklı noktalarda ortaya çıkabilir ve bunlar basitçe ekonomik nitelikte değildir. Habermas yine 4 muhtemel kriz eğiliminden oluşan bir tipoloji öngörmüştür. Parantez Habermas 1976 sayfa 45. Çıkış noktası ekonomik sistem, politik sistem, toplumsal kültürel sistem. Sistem krizi, ekonomik kriz, rasyonalite krizi. Kimlik krizi, meşruiyet krizi, motivasyon krizi. Geç kapitalizm, motivasyon modelinde kapitalist toplumun tarihsel gelişmesini karakterize eden bir değişime yol açmıştır. Toplumsal kültürel sistem, parantez, emeğe yönelik değerler ve benzeri, artık bireyleri rollere, mesleklere ve kültürel kurumlara göre sosyalleştirdiği zaman bir motivasyon krizi yaşanıyordur. Rasyonalite krizi ise idari sistem, ekonomik sistemden gelen buyruklar, yani emeğe karşı uygun ödüllerin dağıtılması. Parantez, tüketimcilik ve sermaye birikimi zorunluluğunu uzlaştıramadığı ve yerine getiremediği zaman ortaya çıkmaktadır. İşte meşruiyet krizi de bu aşamada doğabilir. Toplumsal sistem, kurallarla yasaların yaygın biçimde kabul görmesine, normatif bütünleşme ve toplumsal kimlik modellerine bağlıdır ve bu şekilde öznelerin politik düzenin değerliliğini fark etmesini sağlamaktadır. Ancak kültür, tüketimci ideolojiye bağlı olarak özelleşirse, özel tüketim nesnesine dönüşürse, toplumsallaşma sürecinden ayrılma tehlikesi baş gösterir ve bu yüzden artık kişilik sistemini toplumsal sistemde bütünleştirmeyi başaramaz. Kültürel sistem, politika, eğitim sistemi ve mesleki sistem adına doğru motivasyonları sağlamakta ne kadar yetersiz kalırsa, anlamın yerini de o kadar çok tüketilebilir değerler alacaktır. Meşruiyet, ekonomik politik sisteme artık ideolojik kaynak sağlayamayan, onun yerine aşırı taleplerle karşı karşıya getiren esnek olmayan normatif yapıların, parantez, Habermas 1976, sayfa 91-93, gelişmesiyle birlikte tartışmalı bir nitelik kazanmaktadır. Habermas'ın kriz teoremleri sanki çekingen hipotezler gibi ortaya atılmıştır. Yine de Habermas ileri genç kapitalist toplumların genel eğilimlerini sergilemeye çalışırken, genel teorisini de Frankfurt Okulu'nun kamusal alanın düşüş eğilimine girdiği, kamusal dünyanın depolitize olduğu argümanına dayandırmaktadır. Fakat kurumlar, merkezileşmiş bir devlet sisteminin gelişmesiyle giderek merkezden denetlenip planlanmaya başlamıştır. Kültür özelleşmişse ya da atomize olmuşsa, idari politik sistemi motivasyon değerleri yaratma göreviyle baş başa bırakır ve tabii bu görev de yerine getirilemez. Devlet sistemi mevcut yapıları meşru gösteren ideolojik değerler üretmektedir. Böylece problem kendisini gösterir. Geç kapitalizmin devlet aygıtları kaçınılmaz biçimde uzun vadede çözümsüz problemlerle karşılaşacaktır. Zira devletin kendisi ideolojik değerlerin üreticisi kimliğiyle toplumsal bütünleşmenin kaynağı olarak ortaya çıkıyorsa bir meşruiyet krizi gelişmektedir. Meşruiyet krizi motivasyon krizine, yani bir yanda devletin eğitim sisteminin ve meslek sisteminin açıkladığı güdülere duyulan ihtiyaç ile öbür yanda toplumsal kültürel sistemin sağladığı motivasyon arasındaki uyumsuzluğa dayanmak zorundadır. Parantez Habermas 1976 sayfa 74-75. Dolayısıyla sistem krizleri hem ekonomik hem de rasyonalite krizleri olurken, meşruiyet krizleri de toplumsal bütünleşmenin krizleridir. sistem başarısız olarak algılanıyorsa, o zaman sistemin meşruiyeti baştan sona tartışmalıdır ve bunun arkasında bir motivasyon krizi gelecektir. Geç kapitalizmin meşruiyet sorunları, çeşitli alt sistemler ile toplumsal kültürel alanın, ekonomik alanın ihtiyaçları için uygun motivasyonu sağlayamaması arasındaki kopukluklarla kendisini gösterir. Habermas'ın modeli, Parsons'cu işlevselciliğe çarpıcı derecede benzemektedir. Sistem, öznelerin dışında işlemekte, toplumsal sınıf ve grupların kıt kaynakların dağıtılması konusundaki kolektif eylemleriyle değil, sistemin buyruklarının gayri kişisel mantığıyla bir kriz gelişmektedir. Gerçek dünyada, örneğin yaşam dünyası ekonomik buyruklar üzerindeki mücadele ve çatışma zemini olarak kalmaya devam eder. Sistem, onları ister istemez, gerek yaşam dünyasına, gerekse sisteme bağlayan hedeflerin, parantez, ekonomik, politik, kültürel, peşinde giderken örgütlenmiş failler aracılığıyla yalnızca kolektif eylemle çalışacaktır. Habermas, eylem teorisinin sistemler teorisiyle ilişkisine, bu iki kavramsal stratejinin birbiriyle ilişkisinin nasıl kurulabileceği ve bütünleştirilebileceği sorununa ışık tutmaktan ziyade bu ikisi arasındaki ayrılığı derinleştirmiştir. Parantez, Muzeles, 1991. Kurtuluş ve iletişimsel eylem. Habermas'ın eleştirel teorisinin özünde determinist bir sistemler teorisi ile iradeci bir eylem teorisi arasındaki çelişki yatmaktadır. Yaşam dünyası, Adorno ile Horkheimer'ın göz ardı ettikleri bir olasılık olarak kalan aydınlanma projesinde dil ve iletişim aracılığıyla insani eylem ve özerklik alanını oluşturur. Bireyler kendi üzerinde düşünme, anlama ve bilme yeteneğine sahiptir. İletişim, parantez, üretim değil, modeli üzerine kurulmuş bir kurtuluş teorisi söz konusuyken, Habermas, özgür yurttaşların konuşmasını, hakikate yönelik eylemi, çarpıtılmamış iletişimin ideal bir durumu olarak ortaya koymaktadır. Yaşam dünyası özgür ve eşit söylemin rasyonel anlama ile katılımcıların kendilerinin işbirliğine dayalı yorumlama sürecinden çıkan normatif konsensüsün alanıdır. Yaşam dünyasının rasyonalizasyonu, iletişimsel eylemde içkin olan rasyonalite potansiyelinin dışa vurumuna işaret etmekte. Parantez, Habermas, 1989, sayfa 146. Ve gerçek kurtuluşun yolunu açmaktadır. Ancak yaşam dünyası sürekli olarak üretimi ve karlılığı yönlendiren sistemin buyruklarının tehdidi altında olduğu için, dil aracılığıyla dolayımlanmış etkileşim artık hakikatin rasyonel ve evrensel öğelerini somutlaştırmayan, dilde çarpıtılmış olabilir. Yaşam dünyası sömürgeleşmişse bunun sonucu otoritenin gerilemesi ve pasifliğin artmasıyla kültürün merkezileşmesidir. Habermas'ın ideal söz topluluklarını, parantez, müzakereyle varılan bir konsensüsün olasılığını doğuran bir iletişimsel rasyonellik vurgulayarak dile getirdiği tarihsel materyalizmin yeniden inşası görüşü aslında toplumsal eylemi somutlaşmamış, tarih dışı kategoriler haline dönüştürerek kolektif faili toplumsal ve kültürel üretimden ayırmaktadır. Çarpıtılmamış iletişimin bir zemini olarak modern yaşam dünyası kavramı, sosyolojik açıdan naif, tarihsel açıdan ise dayanaksızdır. Bahti'nin göstermiş olduğu gibi, orta çağda popüler kültürün iletişim yapısı iç yüzü ortaya dökülmüş, yerleşik bir otorite yapısıyken, parantez, yaşam dünyası ile sistem iç içe geçerek kaynaşmamıştı. 19. yüzyılda dil ekonomik ve kültürel tahakkümün ayrılmaz bir parçasını oluşturuyordu. Parantez, yaşam dünyası ile sistem ayrılığı söz konusu değildi. Bu bölümde geçen yabancı kelimeler muzelis, m-o-u-z-e-l-i-s.